Ayrım 3. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 31. 1. Bölüm. Osmanlı'da adalet. Hukuk önünde herkes eşit. Bir gün Osman Bey'in huzuruna bir adam çıktı. Devrin en iyi iş gören pazarlarından Karacahisar pazarının vergi gelirlerini büyük para karşılığında kendisine satmasını teklif etti. Osman Bey şaşırmıştı. "Bu ne demektir?" diye sordu. "Pazara mal getiren ahaliden bir miktar akçe alınır. Bu tahsilatı ben yapayım, size de peşin para vereyim." cevabını alınca yerinden fırladı. "Ahalinin pazara getirdiği mal senin midir ki ondan ücret alasın? Bu nasıl tekliftir?" "Ama beyim, beyliğin akçeye ihtiyacı var." Adama kapıyı gösterdi. "Zulümle abad olan akibet berbat olur. Benim beyliğimin böyle uygunsuz gelirlere ihtiyacı yok. Herhalde Osman Bey'in modern iktisat ilminden haberi olamazdı. Ancak devletlerin halka fazla vergi yükü yüklemekle değil, daha az vergi sayesinde zenginleşeceğini, ileri görüşlülüğü ve feraseti sayesinde biliyordu. Bir miktar vergi almak mecburiyetinde kaldığı zaman bile, şimdiki gibi pazara mal getiren herkesten bunu almak yoluna gitmemiş, vergi için pazara getirilen malın satılmasını şart koşmuştu. Malını satan da bunu seve seve ödüyor, bu yüzden Karacahisar pazarı her ırktan, her dinden tüccarla dolup taşıyordu. İşte bu sırada Karacahisar pazarında Germiyan beyliğinden bir Müslüman tüccarla bir Hristiyan alıcı arasında ihtilaf çıktı. Devlet müesseseleri henüz oluşmadığı için konu Osman Gazi'ye yansıdı. Osman Gazi tarafları dinledikten sonra Hristiyan'ın lehine karar verdi. Bunu garip karşılayanlara, Hristiyan olmanın her konuda haksız olma anlamına gelmediğini söyledi ve Hazreti Ömer'in "Adalet mülkün temelidir" sözünü hatırlattı. Mahkemeden kovulan padişah. Osmanzade Tayyip'in Hadikatü Selahattin isimli eserinde anlatılan Yıldırım Beyazıt dönemine ilişkin ilginç bir hikaye var. 1300'lü yıllar. Osmanlı tahtında genç padişah Yıldırım Beyazıt oturuyor. Molla Fenari o günlerde Tekmil Osmanlı Devleti'nin Müftiül Enamı yani Yüksek Mahkeme Başkanı. Bir davada padişahın mahkemeye gidip şahitlik etmesi gerekiyor. Padişah geliyor, şahitlik edeceğini söylüyor. Fakat Molla Fenari şu gerekçeyle Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini reddediyor. Terk-i cemaat eylediğin şuyu bulma ile şahadetün caiz değildir. Osmanlı Türkçesine, Cumhuriyet Türkçesine çevirelim. Namazlarını cemaatle kılmadığın söylendiğinden, belki hiç kılmıyorsun ihtimaline binaen, aksini ispatlayana kadar şahitliğini kabul etmiyorum. Buna karşılık padişahın tavrı, okul kitaplarımızda ya da yukarıda adını andığım kitapta iddia edildiği gibi, urun kellesini tarzında değil, çünkü o da adalete inanıyor. Eksikliği gidermek için hemen tedbir alıyor. Hünkâr, saray hümayunları pişgahında bir cami-i şerif bina edip, evkat-ı hamsede cemaate müdavimet buyurdular. Yani padişah sarayının bahçesinde bir cami yaptırmış, bugünkü Yıldırım Bayezid Cami ve 5 vakit namazında bu camide cemaatle kılmaya başlıyor. Mahkeme karşısında Fatih Sultan Mehmet. Aynı çizgide yürüyen padişahların aynı ölçüyü yönetim tarzı yaptıklarına tarih şahittir. Biz yalnızca birkaç örneği hatırlatmakla yetineceğiz. Rivayet olunur ki, Fatih Sultan Mehmet adını taşıyan caminin inşaatında kullanılacak mermer sütunları kestiren Rum mimarlardan İpsilanti Efendi'ye kızıp elini kestiriyor. Bunun üzerine İpsilanti Efendi ilk İstanbul kadısı Sarı Hızır Çelebi'ye başvuruyor. Haksızlığa uğradığını belirtip, hakkının padişahtan alınmasını istiyor. Fatih'in eli kesilmekten son anda kurtuluyor ama tazminat ödemeye mahkum oluyor. Ayrıca Rum mimara bir de ev veriyor. Kadı padişahı mahkemeye çağırıyor. Padişah girdiğinde İpsilanti Efendi davacı makamında ayakta durmaktadır. Padişah mazlumun minderine bağdaş kurmak üzereyken Kadı Efendi'nin kükremesini irkiliyor. Begüm hasmınla mürafaa-i şer olunacaksın. Beyim davacı ile hukuk önünde yüzleşeceksin. Ayağa kalk. Padişah ayağa kalkıyor. Kendisini savunması istenince öfkesine mağlup olduğunu ve bu yüzden hata ettiğini belirtiyor. Kadı efendi kısasa kısas hükmü veriyor. Hüküm gereğince padişahın da eli kesilecektir. Dinleyenler dehşetten ve hayretten dona kalıyorlar. Padişah boyun bükmüş, hükme rıza göstermiştir. Durum o kadar alışılmışın dışındadır ki, İpsilanti Efendi'nin eli ayağı titremeye başlıyor. Aklı başına gelir gibi olunca da kendisini padişahın ayaklarına atıyor. Davamdan vazgeçtim. İslam adaletinin büyüklüğü karşısında küçüldüm. Böyle bir cihangirin elini kestirip kıyamete kadar lanetlenmeyi göze alamam. Fatih'in eli kesilmekten kurtuluyor ama tazminat ödemeye mahkum oluyor. Kestirdiği elin diyetini şahsi gelirinden ödüyor. Ayrıca Rum mimara bir de ev veriyor. Mahkeme sona erip herkes çıktıktan sonra padişah kadıya dönüyor. Baka Hızır Çelebi diyor. Bu padişahtır diye iltimas eyleseydin, şer-i şerefe mügayir hüküm verseydin, şu kılıçla başını uçururdum. Kadı Hızır Çelebi minderini kaldırıyor. Minderin altında duran demir topuzu padişaha gösteriyor. Siz de padişahlığınıza mağruren hükmü tanımasaydınız, billahi bu topuzla başınızı ezerdim. Bu olay Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Millet Kütüphanesi'ndeki Ali Emir'i koleksiyonunda bulunan yazma nüshanın birinci cildinin 36. sayfasında detaylı biçimde, ayrıca Abdurrahman Adil'in Hadisat-ı Hukukiye isimli eserinin 1923'te yayımlanan 12. cüzünün 185-186. sayfalarında mevcuttur. Kanuni'nin yetkisizliği. Osmanlı ve tabii ki İslam hukukunda vakıf malların kira bedelleri her sene yeniden ayarlanırdı. Ecri misil. Teklif edilen kirayı dükkan sahibi kabul etmezse dükkanı boşaltırdı. Bahsedeceğimiz olay da işte bu mesele üzerine yaşandı. Ayasofya vakıflarına ait dükkanların kira bedelleri vakıf tarafından bir miktar yükseltilmişti. Kiracılar itiraz edip mütevelliler kanalıyla Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat ediyorlar ve vakfın son derece zengin olduğunu, dükkanların mevcut gelirinin giderlere fazlasıyla yettiğini, kira bedellerinin artırılmasına gerek bulunmadığını, kendileri de Müslüman ve muhtaç oldukları için vakfın bir miktar parasının üzerlerine geçmesinde dinen mahsur olmayacağını öne sürüyorlar. Kanuni, merhameti öfkesine galip gelen bir padişahtı. İnsanların mağdur olmasına da hiç dayanamazdı. Mütevelli heyeti dinledikten sonra kira bedellerinin bu senelik yükseltilmemesi için ellerine bir ferman veriyor. Mütevelli heyet, padişah fermanını güle oynaya Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye götürüyorlar. Zira padişahlar her fermanı önce Şeyhülislam'a göndermek ve olur almak zorundadırlar. Bu uygulama hukukun üstünlüğünü padişahın üstüne çıkarıyor ve devleti bir hukuk devleti haline getiriyor. Ebu Suud Efendi fermanı okur okumaz itiraz ediyor. Bunu tasdik ve tamim etmezem. Padişah fermanıyla kira tespiti yapılamaz. Zira padişahın emriyle nameşru, yanlış olan şey, meşru, doğru olmaz. Haram olan nesne, ferman ile helal olmak yoktur. Bu hususlarda emri şer'i şerif, dinin emri budur. Şer'i hükümlere vakıf iken onları ketmetmek, Kur'an'daki bir ayetin tehdidine maruz kalmaktır. Durum padişaha arz edildiğinde Koca Kanuni boynunu büküyor, "Şeyhin sözü haktır" diyerek fermanı geri çekiyor. Osmanlı Devleti'nin kendi çağının önderi ve örneği yapan şey, işte bu kılı kırk yaran hukuk anlayışıdır. Hukuka önce padişahların uyma zorunluluğu vardır. Osmanlı adaleti hakkında yabancılar ne diyor? Bu örneklerden yola çıkan Fransız tarihçi Seignobos, kendi toplumuyla Osmanlı toplumunu mukayese ediyor ve şu hükme varıyor. Batının eşitliği nispidir. Aslında her alana müthiş bir eşitsizlik hakimdir. Ülkemi, yani Fransa'yı ele alacak olursak, evvela asiller ve rahipler sınıfını görürüz. Bunların alt katında üç sınıf daha var. Burjuva, vilen ve serf. Sarf, esir ya da köle. Batının eşitliği nispidir. Aslında her alana müthiş bir eşitsizlik hakimdir. Asillerle rahipler eski dönem boyunca tüm haklardan ve nimetlerden yararlandılar. Eski döneme gelince demokrasi yine bu zümrelere çalıştı. Çünkü mekanizmaya hakimdiler. Geçişi diledikleri gibi ayarlayıp mekanizmayı istedikleri gibi işlettiler. Böylece asiller ve rahipler sınıfı hem yönetime hakim oluyorlar hem de ekonomiye. Bazı istisnalar hariç tutulursa alt tabakaların başarı şansları hiç olmuyor. Hatta bazı sınıfların hayvanlar kadar bile hakları yoktur. Alt sınıflar her türlü angaraya koşmak, hayatın tüm nimetlerine katlanmak zorundadırlar. Halk mal muamelesi görüyor. O kadar ki araziyle birlikte kelle hesabı köylüler de satılıyor. Satın alınıyor. Köylü derebeylerine ait topraklarda bedava çalışmak zorundadır. Kaçmak istediğinde dövülüyor. İşkenceye tabi tutuluyor. Aç bırakılıyor. Hatta öldürülüyorlar. Köylüler, köylerinin sahibi olan derebeyinin her arzusuna hiçbir savunma hakkı olmaksızın boyun eğmek zorundaydılar, diye devam ediyor Seignobos. Çünkü isterse derebeyi onları yargılayabilirdi ve hüküm kesindi. Köylülerin ise başvurabilecekleri bir merci yoktu. Savaş güncel işlerdendi. Prensler, asilzadeler, şövalyeler durmaksızın birbirlerine savaş ilan ederler, savaş sebebiyle köylülerin ekinlerini mahvederler, hayvanlarına ve kalan ürünlerine el koyup kalelerine çekilirlerdi. Aynı eser sayfa 236. Derebeyinin kendi malikanesindeki köylüler üzerinde ne gibi hakları varsa şehirliler üzerinde de aynı hakları vardı. Bu haklar içinde halkın gözlerini oydurmak, burunlarını kestirmek, elleriyle ayaklarını kestirip o vaziyette kalabalığa teşhir etmek gibi kanlı uygulamalar olan sayılırdı. Fransız Enstitüsü üyesi Frank Brentano ise köylülerin namuslarına sahip çıkma haklarının bile olmadığını yazıyor. Halkın derebeylerine karşı aile namuslarını koruma hakları bile yoktu. Çünkü gelinle damat yerdeğe girmeden önce davetliliğiyle birlikte derebeyinin şatosuna gitmek ve gelini derebeyine sunmak zorundaydılar. Derebeyi isterse gelinle sabahlayabilir ve hiç kimse bunun hesabını soramazdı. La Société au Moyen Age, Paris 1937, S51. Aynı dönemde, hatta daha öncesinde Osmanlılarda adalet ve eşitlik ilkesi tüm hayata hakimdir. Louis Garden'in deyişiyle bütün müminler kanun nazarında eşittir. Çünkü kardeştirler. Bunun kolayca sağlanmasının sebebini inanç sisteminde aramak lazım. İnancın gereği olarak Osmanlılarda imtiyaz, ayrıcalık yoktur. Tabiatıyla asiller sınıfından ya da Hristiyanlıktaki gibi ruhban sınıfından söz edilemez. Hatta padişahların büyük çoğunluğu asiller sınıfı oluşmasın, halka tepeden bakacak akrabaları olmasın diye yabancı kadın almışlardır. Avrupa tarihinde gördüğümüz insanlık dışı uygulamalara Selçuklu, Osmanlı terkibinde asla rastlanmaz. Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi hayata öylesine derinden hakimdir ki sıradan insanlar kimi padişahları mahkemeye verip yargılatmış, hatta mahkum ettirmişlerdir. Bunu yapabilmek bugünün demokratik anlayışında bile zordur. Bu anlayışın temelinde kuşkusuz İslam'ın kul hakkını yememe kuralı yatar. Allah'ın kul hakkını bağışlamayacağı inancı yöneticileri şefkatli, hamiyetli, yönetilenleri emniyetli yapmıştır. Böyle bir ortamda diktatörlüğün herhangi bir versiyonunun yeşermesi neredeyse imkansızdır. Zaman zaman diktatöryal yansımaları olan bazı uygulamalar ise bugünün anlayışıyla değil, dönemin zaruretleriyle birlikte düşünülmelidir. Oysa Osmanlı Devleti adaleti ertelemeyi dahi adaletsizlik sayan bir hukuk mantığına sahiptir. Fatih'in meşhur amannamesi. Fetihten hemen sonra Fatih'in Bizans ve Ceneviz halkına hitaben yayımladığı amannameye çağdaş insan hakları, çağdaş demokrasi ve çağdaş hoşgörü çerçevesinden bakalım. Biz ki Emir-i Azam, Sultan-ı Muazzam Murat Han oğlu, Padişah-ı Muazzam ve Emir-i Azam Sultan Muhammed Han'ız. Yerleri ve gökleri yaratan Allah adına, Büyük Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam adına, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan adına, Allah'ın 124 bin peygamberi adına, Büyük Babamız, babamız ve oğullarımız adına, kuşandığımız kılıç adına yemin ederiz ki, şehrin Katolik papazları tarafından bizim Bab-ı Hümayumuza mümessil olarak gönderilen rahiplerle Senyor Baraban Balios, Senyor Marquis Drifango ve tercüman Nicola Pelazzoni'nin dileği üzerine Galata halkının bize tabi olan sair halklar gibi adet ve ibadetlerini serbestçe yapmalarına izin veriyoruz. Ahalinin barınakları, dükkan, bağ, değirmen, gemi, ticarethane vesaire mallarına dokunulmayacaktır. Ailelerine eskisi gibi sahip olacaklar, istedikleri gibi idare edeceklerdir. Ticaret mallarını mülkümüzün her tarafında satmaya izinlidirler. Karada ve denizde serbestçe seyahat edebilecekleri gibi gümrük ve angaryadan da muaf tutulacaklardır. Bu kanun ve kaideler bugünden başlayıp ebediyen hükümran olacaktır. Biz onları kendimizi korur gibi koruyup gözeteceğiz. Kiliselerinde diledikleri gibi ayin düzenleyebilecekler, papazlara ve arhontlara kötü söz söylenmeyecektir. Günümüzden yüzyıllar önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği beldenin yerli ahalisine ki onlar Fatih gibi inanmıyor, Fatih gibi konuşmuyor, Fatih gibi giyinmiyor, Fatih gibi yaşamıyorlardı. Üstelik birkaç gün öncesine kadar aynı insanlarla kılıç kılıca gelmişti. Verdiği temel hak ve hürriyetleri 5 ana maddede özetlemek mümkündür. İnanç hürriyeti, ibadet hürriyeti, kıyafet hürriyeti, seyahat hürriyeti, ticaret hürriyeti. Bu çağda bile yukarıdaki özgürlüklerin bazılarına, mesela kıyafet hürriyetine hala hasret yaşamamız ne acı bir kaderdir. Önce hukuk ve adalet. Avrupalı diplomat Comte de Marsigli, padişahların hukukla bağlı olduklarını ispatlayan bir olaydan söz ediyor. Avcı Mehmet olarak da bilinen Sultan 4. Mehmet'in taht yıllarıdır. Ava fazla meraklı olduğundan devlet işleriyle ilgilenmemesi, sınır kalelerden feryatlar yükselmesine sebep olur. Osmanlı'nın kılıcından boynunu uzak hisseden Macaristan İmparatoru Leopold, sınır kaleleri bir bir vurmaya, Osmanlı köy ve şehirlerini yağmalamaya başlıyor. Bunun vahim sonuçlarını padişaha anlatmakta zorlukları bulunan sadrazam, ülema ile istişare ettikten sonra savaş kararı alıyor. Ve padişaha bunu karar olarak tebliğ ediyor. Hünkârım, tez vakitte Macaristan'a seferimiz vardır. Dualarınızı eksik etmeyesiz. Savaş kararı ciddi iştir ve o güne kadar padişahlar tarafından alınmıştır. Sultan Mehmet öfkeyle bunu hatırlatınca şu cevabı alıyor. Hadisatın vehametini arz edecek merci bulamazız. Padişah öfkelenmekle birlikte sadrazamına hak vermekten de kendini alamıyor. Sadrazam haklıdır. Zira padişahın günleri Davut Paşa'daki av köşkünde geçmektedir. Ama bu zaafını sadrazamına belli etmek istemiyor. Kükrer gibi soruyor. Şimdi bu kararı tasdik etmemi beklemektesin, öyle mi? Beli tasdik buyurasız hünkârım. Evvel emirde Şeyhülislam Hazretlerine arz edile, fetva alına. Sadrazam işin böyle gelişeceğini çoktan düşünmüş, Şeyhülislam'dan gerekli izin çoktan almıştır. Fetvayı uzatıyor. Ol mesele hallolmuştur. Sıra hünkârımın rızasına gelmiştir. Kararın hukukilik kazanması padişahın onayına bağlıdır. Ancak padişah şu sıralar böyle bir savaşı uygun bulmamaktadır. Bir vakit talik edelim. Erteleyelim. Hadisatın buna tahammülü yoktur. Serhat şehirlerimizden feryat-ı figanlar geliyor. Müslüman ırzı ve namusu paymal olurken bekleyemezük. Beklemek azin vebal olur. Mühürleyiniz hünkârım. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.